Ayrım 17.
Devrim sözcüğü bir bakıyorsunuz ihtilal anlamına geliyor, bir bakıyorsunuz inkılap. Hele toplumcu sözcüğünün gelmediği anlam yok gibi bir şey. Devletçi, gerçekçi, sosyalist, komünist, sosyal, adaletçi, daha da ne bileyim ne. Realizm sosyalist terimini oldum bittim toplumcu gerçekçilik diye çevirmişizdir bizde. Bu, sosyalizm lafını edememekten ileri gelmiştir. Şöyle kötü bir sonuç doğuruyor. Bilen bilmeyen, kendini hem gerçekçi hem de sosyalist belledi mi, realizm sosyalistin kapılarından giriverdim sanıyor. Gerçekçi Türk romanı realizm sosyalistten esinlenmiştir dedim ya, geçen gün biri, madem ki toplumcudur ve gerçekçidir, elbette böyle olacaktır dedi. Hiç olur mu öyle şey? Realizm sosyalist, her gerçekçi ve toplumcu yazarın kendiliğinden kapılacağı bir sanat yöntemi değildir. Bunun için önce Marksist olmak, sonra da bu öğretinin Leninci yorumuna bağlanmak gerekir. Hatta o da yetmez, zira realizm sosyalist gün günden yozlaşarak resmi bir parti sanatı öğretisi kılığına girmiştir. Bu öğretiyi sanatçı kendi kafasına göre de sanatına uygulayamaz. İlle partinin anladığı ve istediği biçimde uygulamak zorundadır. Yoksa anasını bellerler adamın. Pasternak gibi, Zoschenko gibi, Ahmedova gibi yapıtları çekmecelerde küflenir, adı sanı dergilerden silinir. Başka bir deyişle realizm sosyalist güdümlü, disiplinli bir sanat yöntemidir. Marx ve Engels bu alanda hemen hemen hiçbir şey bırakmadığı için Plekhanov'un, Troçki'nin Marksist sanat tezlerinden İdanov tarafından kabaca kurallaştırılarak Kerat Çetveli gibi sanatçıların eline verilmiştir. Böylelikle sanatçılık orijinal ve yaratıcı bir eylem olmaktan çıkarılmış bir memuriyet haline sokulmuştur. Bunun hemen göze çarpan iki sonucu vardır. Birincisi şu. 50 yıl içinde bu okulun uysal ve çalışkan sanatçıları Prag demecinde Aragon'un bile kabullendiği üzere ortanın üstünde pek az eser verebilmişlerdi. Son yıllarda önemli sayılan Solzhenitsyn, Kazakov gibi yazarlar aslında okulun okul kaçaklarıdır. İkincisi daha da önemli ve acı. Yine son 50 yıl içinde realizm sosyaliste sanatın ve insanlığın geleceği için büyük ümitler gören, ona bağlanan, sonra da büyük düş bozumlarıyla kapıyı çarpıp giden her ulustan sanatçıların listesi başlı başına bir töhmet listesidir. Alın birkaçını, külahınızı önünüze koyun, düşünün. Dos Passos, André Gide, Upton Sinclair, Panait Istrati, Ernest Hemingway, Steinbeck, André Malraux, Ignazio Silon, Arthur Koestler, Roger Vailland vesaire. Böylesi güdümlü, siyasal eylemle böylesi ayrılmaz bir yönteme bağlanmış da adını ve sanatını kurtarmak isteyen romancı ne yapacak? Tek şey, gündelik ve propaganda gerçekleri planından toplumsal ama beşeri derinlikleri olan büyük gerçekler planına yükselmek. Kısacası, ya bir takım parti sloganlarının papağanı olup gününü gün edecek ama sanatını harcayacaksın ya da beşeri ve kalıcı olanı toplumsal bir kadro içinde bilincine vara vara işleyecek, üstelik kişisel bir anlatım ve mimari sahibi olarak hiç değilse sanatçı onurunu kurtaracaksın. Çok zor iş. Öylesine zor ki 50 yıllık Sovyet gerçekçiliği içinde bunu başarabilmiş olsa olsa iki romancı sayılabilir. Hem ikisi de tuhaf bu ya Sovyet gerçekçiliğinden öncesini yaşamış olur. İlya Ehrenburg, Paris'in düşüşü, buzların çözülmesi, dip dalgası. Mihail Şolohov, durgun don üzerinde, uyandırılmış toprak. Bir de Konstantin Simonov aklıma geliyor ama doğrusu kararsızım. Bunca söz ister istemez bizim gerçekçi romana bağlanacak. Hakçası bu roman dünyada anlaşıldığı anlamda hiçbir vakit sosyalist realist olmamıştır, olamamıştır. Olamazdı demek daha da uygun gibi. Önce kuramsal bir olanaksızlık. Sapıyla samanıyla bu yöntemi romancılarımızın bir öğreti olarak bellemesinin yolu yoktu ki. Ne bizimkiler yabancı dilleri çatır çatır konuşmalarıyla ün salmışlardır, konuşsalar da kitap nerede? Ne de bu sorunun Türkçe gönül rahatlığıyla konuşulup tartışılmasına sanat dışı baskılar fırsat vermiştir. Sonra gerçekten sosyalist bir edebiyat siyasi bir merkez tarafından güdülür dedik. Bizde siyasal eylemleri bile yönetecek doğru dürüst bir siyasal merkez var olmamıştır ki romancıların estetik ve ideolojik işlemine yön verebilsin. Bundan çıkan şu, bizim toplumcu gerçekçiler olursa bir iki çeviri romandan, olmazsa bu işi bilenlerden bazı dayanak noktaları edinip şavullama bir toplumcu gerçekçilik yapmışlardır. Biraz naturalizm, biraz yazık oldu köy enstitülerine edebiyatı, bol bol yoksullukçuluk, yeteri kadar folklor, kafamıza vura vura biri yer, biri bakar gerçekçiliği. Beşeriyi de kapsayan derinlemesine toplumsalı, sığırtmaç İbram'ın günlük ve olağan işleri düzeyinden kurtarıp, tarih ve toplum bilim düzeyinde romanlaştıran hangi kişisel bileşimin altını çizeceksiniz? Biraz Kemal Tahir'in mi? O da tabii köy kahvesi lenlenciliğine kendini kaptırmadığı zamanlar. Öyleyse niye yıllardır baş üstünde gezdirdik durduk biz bu gerçekçi romanı, niye yere göğe koyamadık? Bu sorunun hayli kolay karşılığı sanıyorum ki bu yazının başını bağlamaya yetecek. Yıllardır Türkiye'de toplumsal anlamıyla bir muhalefet ancak edebiyat alanında olasıydı da ondan. Bu, baskı rejimi yaşayan ülkelerde oldum bittim böyle olmuştur. Çarlık Rusyası'nda bir Çernişevski, Bir Tek Ne Yapmalı adlı romanıyla bütün bir kuşağa toplumsal yön verebilmiştir. Bugün İspanya'da siyasal ve toplumsal eylem edebiyata sığınmıştır. Bizde de yıllardır böyleydi. Roman, resmi otoritelerin cennetleştirmekte direndikleri Anadolu'yu gerçek yüzüyle görebildiğimiz tek aynaydı. Bunun henüz kalıplaşmadığı sıralarda elbet toplumsal bir fonksiyonu da oluyordu. Ama günümüzde siyasi partiler, günlük ve haftalık basındaki sosyalizm ağları bizim zavallı gerçekçi romancıların böreğini yağma ediyorlar. O neyi anlatacak peki? Yoksa 27 Mayıs 2. Yeni Kalpazanlığına son verdiği gibi toplumcu gerçekçi dediğimiz Alaturka romanın duasını da mı okudu? Yaşayan görecek. 3. Solun gerisi. İstanbul'da bir dostum var, sizden iyi olmasın, pek batılı bir aydındır. Fransızca bilir, bilmek ne laf, su gibi okur yazar, konuşur. İtalyancası Fransızcasından aşağı kalmaz pek. Paris'te, Roma'da yere toplu yine düşse haberi olur. Tartışmalarmış, fikir olaylarıymış, sorun anlatsın. Klasik batı müziğine tutkunluğu sınırsız, ne konser kaçırır ne rezital. Ateş pahasına plaklar edinmiştir, çalar çalar dinler. Kitaplığında Türkçe, İtalyanca, Fransızca sıra sıra ciltler. Üstelik ilerici eserlerdir bunlar. Toplumcu konuları işleyen, insanlığın geleceği için yeni yeni kapılar açan derin kitaplar. Elbet böyle bir insanın yaşaması da örnek batılı yaşaması olacak. Alaturkalığın hiçbir türünden hoşlanmaz. Radyo ince saza başladı mı kapatır. Divan şiirinden haberi yoktur. Anadolu dediniz mi Selçuk'tur, Osmanlı'dır diye düşünemez de pek Hitit, Frigya, İonya aklına gelir. Oğlunu Fransızların papaz okuluna vermiştir. Tam bir batılı yetişmesi için elinden geleni ardına koymaz. Kısacası eşi menende az bulunur bir batılı aydındır dostum. Seçimlerde de oyunu tabii tipe verir. Diyeceksiniz ya, veremez. Zira söylemezsem olmayacak. Yüzünüze güller, biraz kompradordur kendisi. Evet evet, basbayağı kompradordur. Bilmem kaç kuşak önce Türkiye'ye gelmiş, yerleşmiş, Triesteli Katolik bir ailenin oğlu. Bilmem hangi Frank şirketinin dümenlerini ustalıkla çevirip, ne kızı verip, ne dünürü küstürerek, geçimin yolunu pekala bulmuş, bir eli yağda, bir eli balda bir mutlu kişi. Mutluluğu, varlığını hiçbir şekilde içinde yaşadığı topluma bağlı saymamasından. Ben, arkadaş, buraya çıkarımla bağlıyım. Ondan ötesi batı. Verdi'nin operalarında bulduğum şenlik, Flamand ressamları, Fransız şiiri, Alman felsefesi vesaire. Hınzırlığım açık açık göründü sanırım. Gerçekte bu tip bizim batılı aydın tipinin ta kendisidir. Büyük şehirlerimizde arı gibi işleyen o yabancı kültür merkezleri yok mu? Gidiverin bir ikisine, bizim hızlı batılı aydınları demet demet toplarsınız. Dil öğreneceğim diye kurslarda kıçını eskiten, yarısından çoğunu anlayamadıkları bir takım gereksiz konferansları gövdeye indirip mide fesadına uğrayan, plak konserleriyle büyük müzik istimnağı yapan onlardır hep. Tıpkı ötekininkisi gibi bunların da oğulları değilse kızları kefere okullarında büyür. Paris'in, Londra'nın sanat olayları sofralarında tüter. Ömürleri batılı başkentlere yapılmış ya da yapılacak gezilerin lakırdısıyla geçer. Fark birinin bu toprağa bağlı olmadığını bilmesinden dolayı tutarlı ve mutlu, ötekinin hala bağlı olduğunu sanmasından dolayı tutarsız ve mutsuz oluşundan ibarettir. Aslında bu ikisi el ele verip Tanzimat-ı Hayriye'yi ve meşrutiyeti bir güzel rezil etmiş, sonunda koskoca imparatorluğu batırmışlardır. Cumhuriyetten sonraki ilk işleri de Atatürkçü çağdaşlaşmak amacını, toprak reformu, endüstri devrimi vesaire, batıllaşmak diye eski çizgisine kaydırmak olmuştur. Ya ikinci işleri? Son günlerde birkaç yerde Türk şiirinin sorunları üzerinde konuşmam gerekti. Epeyce ilgili, oldukça hareketli üç ayrı dinleyici kalabalığın üç aşağı beş yukarı burada bir eyyamdır yazdığım şeyleri söyledim. Çoğunun aklı dediklerime yattı, bazılarına ters geldi nedense. Toplumcu, batıcı ve ilerici belledikleri bir adamın söz gelişi Türk sanatı batılı yöntemlerle ama Türk bir bileşim olmak zorundadır demesini yadırgıyorlardı. İşlerinden birkaçının hızlı toplumcularmış bunlar. Yahu bu adam galiba gerici dediğini bana ulaştırdılar. Şaşmadım. Şaştım dersen yalan söylemiş olurum. İki ay kadar önce bir başka yerdeki bir konuşmanın sonunda dudaklarında bütün o yavan toplumculuk lafları ateşe hazır bir iki delikanlı yanıma sokulup açıkça sosyalist olup olmadığımı sormuşlardı. Onları kuşkuya düşüren elbette tek tip bir toplumculuk anlayışının çemberine girmiş olmaları. Atatürk'ün çağdaşlaşmak sorunu tek tip ve çok yanlış bir batılılaşmak sorunu olarak soysuzlaştırıldı ya, şimdi de toplumculuk, daha doğrusu sosyalizm, tekelci bir toplumculuk anlayışı olarak öyle soysuzlaştırılıyor. Bu işi becerenler de o demin altını çizdiklerim. Davranışları ve yaşantılarıyla komprador Levanten bozması, kafalarının kuruluşuyla çözümleme ve bileşimlerden çok öykülenmelere yatkın aşırıcı tipler. İlerici de toplumculuk bu benim dediğimdir. Dediğim dedik öttürdüğüm düdüktür. Ya benim gibi toplumcu olursunuz ya da zaten siz toplumcu değilsiniz. İleri toplumculuk efendime söyleyeyim ateş pahasına köy enstitücülüğü, folklor kırması yoksulluk ve eşkıya edebiyatı. Beethoven'ı sevmek ve Şolohov'u okumak, dine ve divana sövmek, Einstein ve Pudovkin, eski Yunan ve Latin hayranlığı, epeyce Marx, bir fırt Garadü, ağalar yaktı beni, estek köstek. Ötesi de şu, yanılıp yakılıp, Marx, Çaçin, Deniz, Garadü, iyi güzel ama hani Troçki, Buharin, Kautsky, hani Jaures, Ghost, Blum dediniz mi? Vay siz benden değil üstelik düşmandan yanasınız. Bu tıpkı bir önceki gibi bir konformizmdir. Hem galiba konformizmlerin en yamanı ve en tehlikelisidir. İşin acısı yeni de değildir bizde. Türkiye Sosyalist Partisi'nin ve gazetesi gerçeğin gerici ve tutucular kadar hatta onlardan da fazla tekelci bir toplumculuk anlayışının taraftarlarından çektiğini de şimdi ben mi yazmalıyım? Elektrik parasını ödeyemeyecek kadar çaresiz ve parasız bir partiyi emperyalist parasıyla kurulmuş saymak densizliğini edenlerden bazılarının sesi bugün yabancı başkentlerden geliyor. Hem de takma atların ve parlak kıçlı siyah zislerin konforuna sığınmış olarak. Yok yok, toplumculuğu tek el altına almak bu ülkede kimsenin haddine düşmemiştir. Sosyalizm tezlerine ancak özgürlükle kavuşanlar, sosyalizmlerin ancak özgürlükle büyük öncülerine yakışır yüceliklere ulaşabileceğini en iyi kestirirler. Zart zurt yok. Ne sağdan ne de soldan. Herkes doğru bildiğini açık açık anlatacak. Her şey ortalıkta açık açık konuşulacak. Değil mi ki Türkiye'de de yazıları bazı sosyalist ülke dillerine çevrilmeyen, asla da çevrilmeyecek olan toplumcu yazarlar yaşıyor? Değil mi ki onlar Andre Sinyavski ve Yuri Daniel'in bütün yazdıklarına elleri titremeden kendi imzalarını atabilirler? Türk toplumculuğunun geleceğine güvenle bakabilirsiniz. 4. Plekhanov'la İdanov. Stüdyo de Latölle bir kış öğle sonu rastgele girmiştim. Claude hiç bilmiyordu. Etol çevresindeki yan sokakların birinde bir garip sinemadır. Kimsenin yüz vermediği bir takım ilginç filmleri geçer, olmazsa ünlü klasiklerin yeni kopyalarını gösterir. Einstein'ın Alexander Nevsky'ini yeniden orada gördüm. Filmin aşırı Rusçuluğu gözümden kaçmışmış meğer. Hele Altın Ordu hanlarını bir çeşit barbarlar olarak gösterişi düpedüz kanıma dokundu. Bir akşam üstüne görsem iyi. Mark Donskoy'un görmediğim bir filmini geçmiyor mu? Toma Gordayev, Maxim Gorki'nin aynı adı taşıyan romanından aktarılmış. Claude, savaş ertesi çoğu Fransız aydınları gibi Rus edebiyatını sadece Dostoyevski'nin sanallardan, Sovyet yazarlarını bu arada Gorki'yi toplumcu, gerçekçi, akımın kuklaları diye alıyor. Sinemaya zorla götürdüm. Gorki'nin özellikle Toma Gordayev'in yüzümü kara çıkarmayacağına inanıyordum. Donskoy'un hakkını yemişim. Daha önce yaptığı üçlemesiyle çocukluğum, ekmeğimi kazanırken benim üniversitelerim, Baba Gorki'yi ne kadar çok sevdiğini kanıtlamış olan usta yönetmen, Einstein'la Pudovkin arası bir sinema tutumuyla gerçekten kendini aşıyor. Çıkardığı geçerli derinlemesine ve çok beşeri bileşim adam akıllı etkili oluyordu. O kadar ki o gün bugün Claude eline Gorki'ye ait ne geçirirse bir nefeste okur. Bense Gorki ile başlayıp aslında Fadeyev'in intiharıyla biten toplumcu gerçekçiliğin yürek törpüsü serüvenini düşünürüm. Yoksa yanlış mı anımsıyorum? Toplumcu gerçekçilik tezleri üzerinde ilk kafa yoranlardan, ilk konuşanlardan birisi de Alexey Maxim Gorki'dir. Yine de ermişlere, demlenerek kocamışlara vergi o insancıl önsezisiyle bu tutumun ne yanlış gelişmeler gösterebileceğini sezmiş, bizdeki azgın toplumcuların adını anmaktan inatla kaçındıkları devrimci romantikliği de yanına katmıştı. Andrei İdanov, o müthiş makalelerini yazıp bu görüşleri kupkuru birer tüzük maddesi haline getirene kadar hatta ondan sonra da bu iki tutum partinin resmi sanat görüşünün temelleri sayılmıştır. Şu satırları yazmadan İdanov'un yazdıklarını yeniden gözden geçirdim. Geçirmesem de olurmuş. Fadayev'in Genç Muhafızları adlı romanı, Gidanovcu sanat kafasının yazarı nereye götüreceğini pek güzel gösterir. Tıpkı onun gibi Boris Polyakov'un Bir Zamanlar Göklere Çıkarılan Kesin Dönemeç adlı romanında Plehanov'un usta bileşimi, Gorki'nin insancı ve aydınlatıcı davranışıyla başlayan akım, kaba, Mınakyan işi bir palavra sanatı olmaya gelip dayanmıştır. Ben Kesin Dönemeç'in de filmini görmüşümdür. Bir Yağmur 1951'inde Belleville taraflarında bir mahalle sinemasından tiksinerek çıktığımı hatırlıyorum. İşte bu ve buna benzer irkilmeler tiksindiler ki gerçekçi ve toplumcu olmak isteyen bir sanatın olanakları ve sınırları üstünde esassızca düşünmek gereğini kafama sokmuştur. Nasıl Vladimir İlyiç Lenin'in Bolşevik bileşiminde Marksizm kadar Bakunin ve Nechayev'in nihilist tezleri rol oynamışsa, Plehanov'un Marksist estetiğinde Belinsky'nin, Çernişevski ve Dobrolyubov'un, kısacası eleştirmeci gerçekçiliğin toplumcu tezleri öyle rol oynamış, işe yaramıştır. Yıllarca önce Plehanov'u yarım yamalak hecelerken en çok etkilendiğim, bir yandan onun sanatın toplumsal çıkış ve gelişmesini pek çelebice aydınlatmasıysa, bir yandan ekonomik ilişkiden bireysel psikolojiye süzülen içlem kavramını etki ve karşı etki çizgileri arasında açıklayabilmesiydi. Batılıydı Plehanov, devrimci bir aydındı ama Rus Sosyal Demokrat Partisi'nin Menşevik kanadına bağlıydı. Rus Marksist hareketini başlatanlardan olduğu halde Bolşevikliğe itibar etmedi ve Menşevik öldü. Belki de bu yüzden Andrei Jidanov'un Plehanov'dan yozlaştırdığı sanat tutumunu Plehanov'la ilgisi yoktur diye düşünmüşümdür hep. Gerek o, gerekse mistik bir insancılık düşüncesi yaymaya çalıştığı için Gürcü devrimci Çugaşvili'nin, Stalin, mücadele ettiğini kasılarak söylediği Alexey Maksimovich Gorki, sanatın toplumsal açıklamasını yaparken sanatçıyı toplumsal gerçekçilikle karşı karşıya bırakmış, ondan gerisine pek de karışmamışlardır. Toplum budur, toplumsal sınıflar bunlardır, nesnel gerçek şudur, üretim ilişkilerinin toplumsal ilişkileri, toplumsal ilişkilerin toplumsal psikolojik ortamı doğuruşu şöyledir, devrimler şöyle olur, sanatın toplumsal evrim tablosundaki yeri şurası, sanatçının görevi şudur der, ona çok genel yönler çizerler. Reçete vermezler eline. Gözüne parti gözlüğü takıp tersine bir soyutlamacılığa ve gerçekten sıyrılmışlığa götürmeye kalkışmazlar. Sanat anlayışları toplumsaldır. Sanatçıyı bilinci derecesinde sorumlu kılar ama bilinçlendireceğim diye yaratıcı özgürlüğünden etmez. Hele tek yönlü, ron ron öten şemalara kesinlikle yüz vermez. Siz Klim Samgi'nin hayatı gibi bir baba romanı hangi sözümle bana Marksist şemaya sığdırabilirsiniz Allah aşkına? Ama genç muhafızların, kesin dönemecin, daha onlara benzemez nicelerinin şeması tıpkı bizim yerli filmler gibi roman yazılmadan önce vardır. Zaten aradaki fark toplumsalla toplumcunun farkıdır bir bakma. Savaş yıllarında Hollywood'dan akla durgunluk veren propaganda filmleri gelirdi. Çoğumuz görmüşüzdür. Çokluk Errol Flynn'in başını çektiği bu sıra işi kordelalardan bir tanesini neden hiç unutmam bilir misiniz? 1949'da mı, 50'de mi ne? Hemen hemen tıpkısını bir Sovyet filmi olarak seyretmişimdir de ondan. İlkinde Amerikalı, ikincisinde Sovyet subayı, biri Berlin'e, biri Varşova'ya gizlice paraşütle iniyor, onca düşman gözetlemesinden sıyrılıp dehşetli sabotajlar yaptıktan sonra tereyağından kıl çekercesine geri dönebiliyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse amaçlı propaganda konusunda Ruslar kantarın topunu adam akıllı kaçırmışlardı. Zira onların kahramanı kaçtığı yetmezmiş gibi o sırada elleri armut toplayan çok yüksek rütbeli bir Nazi komutanını da beraberinde götürmüştü. Bu ayraç Sovyet sinemasının Askerin Türküsü gibi bir filme nerelerden kopup geldiğini işaretlemek içindir. Yaygın tanımıyla toplumcu gerçekçilik sanatçıyı belki banka ve tröstlerin kuklası olmaktan korumuştur. Gel gelelim bir başka örgütün kuklası etmiştir partinin. O müthiş mekanizma ki geçenlerde toplumcu bir yazar son 50 yıldaki sosyalist ilerlemeyi elde edebilmek için böyle amansızca kullanılmasına acaba lüzum var mıydı diye soruyordu. Sorulacak sorudur. 5. 12'den vurmak. Önce müthiş itirafımı yapayım. Picasso'yu ben hiç sevmedim. Bu yüzden Doğan'la birlik olmam, ünlü ressamı çamurlara bulamam çok daha akla yakındı. Ne var ki ben... Taci, bazı Reşko, sanatçının özgürlüğü noktasından Doğan'ın tek yanlı koç kafasını adam akıllı direniyor, dengine getirdik mi sert çıkışlar bile yapıyorduk. Beni özellikle bulandıran Doğan'ın bir resim sergisini gezmek, bir şiir kitabını okumak hiçbir gün hiçbir şekilde kafasından geçmediği halde toplumcu öğretinin hızlı politikacısı nitelikleriyle bütün sanat dallarında asıp kesmeye kendini yetkili saymasıydı. Kendi çapında bir Jidanov'du Doğan. Dar kafalılığı, doktrine bağlılık, despotluğu, disiplin sanırdı. Sovyet ressamlarının haldır haldır boyadıkları sokak fotoğrafçısı tablolarını kıyasıya destekliyor, Picasso'yu parti çizgisini tutturamamış, yozlaşmış ve çürük bir resim yapmakla suçluyordu. O devir benim bir Troçki sakalının gerisinde Sen boyu kitapçılarından Anna Segers'leri, Jorge Amando'ları, Pablo Neruda'ları arandığım devir. Türkiye'den toplumcu gerçekçilik bakımından çok başka, onlar yanlış biliyor, adlara gelmişiz. Savaş yılları boyunca sıcak sıcak okuduğumuz Remarque, Istrati, Malraux, Silon vesaire artık yazardan bile sayılmıyor. O kadar sevdiğimiz Mihail Zoshchenko'nun İdanovca bizzat karalandığını okuyoruz. Yeni tanıdıklarımdan ne yapsam ne etsem hoşlanamıyorum. Hele Sovyet yazarları her seferinde beni bir başka düş bozumuna uğratıyorlar. Ehrenburg'dan ötesi, Gorki'den beri alıştığım o derinlemesine ve sarıcı gerçekçiliği çoktan bırakmış bir takım hazır şemaları doldurup doldurup ortaya sürüyorlar. Roman, insanın kendi kendisiyle ya da çevresindekilerle olan ilişkilerini anlatan bir yazı türü olmaktan çıkmış, daha çok yazarın partiyle ilişkilerini düzenlemeye yarar bir hüccet olmuş. Can sıkıcı bir şey bu. Aragon'un lesens politik dediği, Malraux'un, Ehrenburg'un hatta Koster'in romanlarında ustaca kullandığı kavram sıra sıra yazarların mezar taşı. İnsanı gündelik ve ömürlük yaşantısı içinde kavrayıp oradan siyasal uğraşına gidecekleri yerde hedefi olağanüstü büyütülmüş siyasal uğraşın geniş mekanizması içerisine bireyi bir kukla gibi sokuvermişler. Toplum her yapıtın baş kahramanı ama o da gerçek boyutlarıyla değil, yazarın kendi gözlemlerine dayanarak da değil, a priori alınmış bir öğreti yargısına göre değerlendiriliyor. Sonuç şaşırtıcı bir şey, yazarın gerçekçilik adına gerçekten hem beşeri hem toplumsal gerçekten soyutlanması. Yalnız Anna Segers'i, o da galiba transiti okurken anlattıklarının insanlara ve onların çarpıntılı yaşantısına ait şeyler olduğunu sezer gibi oluyorum. Belki biraz da Simonov. Sebasto'daki otelimde karlı kış akşamları paşa paşa yine Baba Gorki'ye dönüşüm, o bitmez tükenmez Klim Sangi'nin ağrılı evrenine kendimi salıverişim bundan mı ileri gelmişti acaba? Hala kendi kendime sorarım. İç yaşantımız, duygu, izlenim ve sanrıların doğuşu, belirişi, gelişmesi her bakımdan ne ilginç bir grafik verir hiç düşündünüz mü? Bireyin anlık tepki ve karşı tepkileri çokluk dış belirtiler kazanamadan bir takım iç kaynaşmalar olarak kalır, ya ufalanır, erir, kaybolur ya da başka duygu biçimlerine dönüşür. İnsanın biliyorsunuz ruh bilimsel anlamda bir görünür bir de görünmez yaşantısı var. Görünmez olanı genel olarak elbet alt bilinci yapar yapmasına yapar ya, alt bilince ve özelliklerine uzanmadan da sadece duygu ve tepkileri izlemek insanın iç yaşam örgüsünü kavramak noktasından çok önemlidir.